Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 27 Ferverdin 1402, Hicri Kamer'e 25 Ramazan 1444 ve Miladi 16 Nisan 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Fırat Bedri ile Türkiye'de depremzede bölgelerinin durumu üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Nur Kapısı ve Haftanın Bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bugün İran Silahlı Kuvvetleri komutanları ve üst düzey askeri yetkililerini kabul etti. Galibaf, İran milletinin direnişin dünyadaki en büyük destekçisi olarak nitelendirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Ofisi, devrim muhafızları hakkında mali bilgi elde edenlere $15 milyon ödül koydu. İran ve Venezuela arasında enerji anlaşması imzalandı. Hekim, Riyad ve Tahran arasındaki diplomatik gelişmenin bölge çapında etkili olacağını belirtti. Ve Hamas'tan bir heyet Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmek üzere Riyad'a gitti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi ve Silahlı Kuvvetler Başkomandanı Ayetullah Hamine'yi bugün İran Silahlı Kuvvetleri komutanları ve üst düzey askeri yetkililerini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu görüşmede silahlı kuvvetlerinin İran'ın güçlü kaleleri olduğunu söyledi. Silahlı kuvvetlerin sürekli ilerlemelerinden memnuniyetini dile getiren Ayetullah Hamine'yi, "Hiçbir düzeyde güç ve ilerlemeyle yetinmeyin ve durmadan ilerleyin," dedi. Ayetullah Hamine'yi zayıf unsurların sözlerine ve olası eylemlerine atıfta bulunarak, "Bu tür hareket ve sözlere odaklanmamalıyız. Asıl tasarımcılar ve perde arkasındakileri görmek gerekiyor," ifadesini kullandı. Düşmanı uzun vadeli planlarına odaklanma gerektiğini de vurgulayan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi, silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarına seslenerek, "Mantıklı hareket edilirse düşmanın hesaplamaları bozulabilir," diye kaydetti. Amerika'nın yaklaşık 20 yıl önce İran'ın doğusunda ve batısında başlattığı savaşlara değinen Ayetullah Hamine'yi, Amerikalıların Irak ve Afganistan'da çıkarları vardı ama nihai hedeflere İran'dı. Ancak İslam devriminin temellerinin çok sağlam olması nedeniyle hedeflerinde başarısız oldular ifadelerinde bulundu. Siyonist rejimin içinde bulunduğu durumu da bu başarısızlıklara örnek olarak gösteren Ayetullah Hamine'yi, Siyonist rejimin geçen yıl Ramazan ayında Filistin'e yönelik saldırısı dünyada belli bir tepki görmedi. Ancak bu yıl rejimin cinayetlerine karşı Amerika ve İngiltere bile gösteriler yapılıyor dedi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran milletinin direnişin dünyadaki en büyük destekçisi olarak nitelendirdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Dünya Kudüs Günü yürüyüşündeki yoğun katılımdan dolayı İran milletini takdir ederek İran milleti özellikle bu yıl tarihi bir performans sergiledi ve büyük şehirlerden küçük köylere kadar ülkenin her yerinde Siyonist düşmanın sırtını toprağa sürttü. İran bugün bu cesur milletin desteği ve İslam devrimi liderinin rehberliğiyle İşin dünya çapındaki en büyük ve kararlı destekçisidir dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Ofisi, casusluk sistemlerinin zayıflığını gösteren bir eylemde devrim muhafızlarına karşı iddialarda bulunarak devrim muhafızları hakkında mali bilgi elde edenlere 15 milyon dolar ödül verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Ofisi'nin Adalet İçin Ödül bölümünün sayfası devrim muhafızlarının finansal ağı hakkında bilgi veren yeni bir tweet'e 15 milyon dolar ödül belirledi. Bu departman bu ofisin terörist olarak adlandırdığı şeyi durdurmak için devrim muhafızlarının mali hatlarını belirlemek için yardıma ihtiyacı olduğunu iddia etti. Bu duyuru Amerikan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Ofisi'nin internet sitesinde de yayınlandı. Bu ofisin internet sitesinde yer alan duyuruya göre İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü dahil tüm şebeke şubelerinin mali mekanizmalarında aksamalara yol açan bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül belirlenecek.
Japonya'nın İran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa, ülkesinin İran ile ekonomik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirtti. Japonya'nın İran Büyükelçisi, bugün Kirman valisiyle yaptığı görüşmede yaptırımlara rağmen İran ile olumlu ekonomik ilişkiler için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda yakın gelecekte nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasıyla ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin ortadan kalkmasını temenni ederiz dedi. Japon Büyükelçi, şu anda bize bazı Japon şirketleri İran'da faaliyet göstermektedir ki bu faaliyetler artabilir ifadesini kullandı. Kazutoshi Aikawa, İran ve Japonya arasındaki turizmin gelişmesiyle ilgili olarak, Kirman İran'ın tarihi eyaletlerinden biridir. Çinli turistlerin Kirman'da olması bana ilginç geldi. Bu Japon turistlerin Kirman'da olma ihtimalinin olduğunu gösteriyor ifadelerinde bulundu.
İran ile Venezuela arasında petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi, rafinelerin ve petrokimya komplekslerinin modernizasyonunu ve petrol ticareti alanlarında mutabakat zaptı imzalandı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden İran Petrol Bakanı Cevad Uci ve Venezuela'lı mevkidaşı Pedro Talaçay arasında petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi, rafinelerin ve petrokimya komplekslerinin modernizasyonunu ve petrol ticareti alanlarında yeni mutabakat zaptı imzalandı. İran ve Venezuela son yıllarda başta petrol ve rafineri alanlarında olmak üzere birçok alanda ilişkileri iyice geliştirmiştir. İran ayrıca Venezuela'daki en büyük rafineri kompleksinin restorasyonu sürecini de denetlemektedir.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya gelen Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hekim, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan anlaşmanın tüm bölge üzerinde etkili olacağını vurguladı. Cidde'de gerçekleşen görüşmede iki taraf mübarek Ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan bayramını karşılıklı tebrik ederek iki ülke ve iki millet için artan ilerleme, gelişme ve güvenlik dileğinde bulundular. Görüşmede Irak ve bölgenin siyasi gelişmeleri ve Bağdat ile Riyad münasebetleri ele alındı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü için atılmakta olan adımları memnuniyetle karşılayan hekim, Riyad ve Tahran arasındaki diplomatik gelişmelerin bölge genelinde etkili olacağını kaydetti.
İslam liderinin şu hareketi, Hamas'tan bir heyet Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmek üzere bugün Riyad'a gitti. İsmail Haniye'nin başında bulunan Hamas'tan üst düzey bir heyet hac ibadetini yerine getirmek ve Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmek üzere bugün Riyad'a gitti. Hamas'ın uluslararası ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Musa Ebu Merzuk ve yurt dışı sorumlusu Halid Meş'al heyete Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik ediyor. Bu ziyaret kapsamında Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ve Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların sorununu sona erdirmek de dahil olmak üzere önemli ikili meseleler ele alınacak. Hamas ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Riyad el-Fethi ile Hamas arasındaki Mekke anlaşmasının başarısızlığından bu hareketi sorumlu tutmasının ardından 2007'den beri gerginliğe tanık olmaktadır.
Lübnan ve Filistin direniş gruplarının üst düzey üyelerinin toplantısını İran'ın Beyrut Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Bu toplantıda Lübnan ve Filistin'den bilim adamları, düşünürler, yazarlar ve siyasi figürlerin yanı sıra direniş gruplarının yaklaşık 200 üst düzey üyesi hazır bulundu. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şehna İmkasım, Filistin meselesinde tüm Müslümanların birliğini vurgulayarak Kudüs, tüm bölgenin küresel kibrin zulmünden ve Siyonist rejimin işgalinden kurtuluşunun anahtarıdır. Bu nedenle İmam Hümeyni Kudüs gününü uluslararası günü olarak adlandırdı dedi. Bu toplantıda bulunanlar İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede birlik oluşturma ve Filistin halkını desteklemedeki rolünü takdir ettiler.
Şehit Nahim Kasım, İran her zaman direniş desteğinin öncüsü olmuştur ifadesine kullandı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nin siyasi toplantısı sırasında Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman direnişe destek olan bir öncü olduğunu ve Kudüs'ün tüm bölgeyi baskı ve kibirden kurtarmanın anahtar olduğunu ilan etti. Lübnan'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği üst düzey yetkililerin katılımıyla Dünya Kudüs Günü'nün sabitiyle bir toplantı düzenledi. Toplantıya Necip Mikati, geçici başbakan ve Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebi Beri ile birlikte bir dizi diğer parlamenterle birlikte katıldı. Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'da dahil olmak üzere Hizbullah yetkilileri ve temsilcileri Hizbullah genelinde de katılımcılar arasındaydı. Törene bazı Filistin figürlerinin yanı sıra Direniş Birliği Başkanı Şeyh Maher Hammud da katıldı. İran Beyrut Büyükelçisi Beyrut'ta toplantıda bir konuşma sırasında bu değerli günler ve geceler Kudüs kokusuna ve adına sahiptir ve Eyyamullah'ta olduğumuzu hissediyoruz. Şimdi tüm Filistin'i kurtarma hedefimizin gerçekleşmesine yakınız dedi. Amani şöyle devam etti. Törende bizi kutlayan Filistinli ve Lübnanlı militanların bu büyük ve kutsanmış varlığı bu büyükelçiliğin aslında onların büyükelçiliği olduğunu gösteriyor. Hepimiz Filistin günü ve Dünya Kudüs gününü kutluyoruz. Amani şöyle devam etti. Törende bizi kutlayan Filistinli ve Lübnanlı savaşçıların bu büyük ve kutsanmış varlığı, bu büyükelçiliğin aslında onların büyükelçiliği olduğunu gösteriyor. Hepimiz Filistin günü ve Dünya Kudüs gününü kutluyoruz. İran-Lübnan büyükelçisi şunları dedi. Bu siyasi toplantıda şu anki Filistin sahnesine yaklaşmayı planlıyoruz. Çünkü bölgedeki tüm mevcut gelişmeler Filistin'in idealinin yararınadır ve ortak hedefimize hizmet etmek için bu gelişmelerden nasıl yararlanabileceğimizi, yani Filistin halkının gasp edilen haklarının yeniden ele geçirilmesi ve muzaffer bir şekilde kendi topraklarına geri döneceklerini bilmemiz gerekir. Şeyh Naim Kasım'da tören sırasında Kudüs tüm bölgenin kötülük ve kibirden özgürlüğünün ve kurtuluşunun anahtarıdır. Kudüs günü ilerlemeyi değerlendirmek ve Filistin davasına hizmet etmenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için ve Siyonist işgal rejimini yok etmek için 44 yıllık stratejik başarılardan sonra yıllık bir istasyon oldu dedi. Bugünün direnişi her zamankinden daha güçlüdür ve caydırıcılık denklemleri uygulayabilen dirençtir. Hedeflerimizi savunmak ve işgal rejimiyle yüzleşmek için hiçbir sınırımız yoktur. İran İslam Cumhuriyeti her zaman direnişi desteklemede önce olmuştur dedi. Hizbullah Başkan Yardımcısı direniş yolunun Filistin'in pusulası olan bölgede geniş bir menzil haline geldiğini ve İran İslam Cumhuriyeti tarafından eksene liderlik ettiğini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bülteni devam ediyor. Siyonist toplumda kurulan büyük krizin ardından 15. Cumartesi protestoları Tel Aviv'e işgal altındaki Filistin şehirlerinde gerçekleştiriliyor. Yedi Tahranot gazetesi son haftalarda olduğu gibi Tel Aviv'deki Kabalan Caddesi Netanyahu'ya karşı protestoların ana odağıdır ve haberlere kadar toplanacak 140 binden fazla insan var. Aynı zamanda on binlerce insan Netanyahu şehrinde ve Hayfa sokaklarında aynı sayı toplanırken protestocuların topluluğu son haftalarda olduğu gibi Siyonist Adalet Bakanı önünde yapıldı. Netanyahu taraftarlarının sokak kampanyalarına olan tehdidi göz önüne alındığında Siyonist polisi özellikle Netanyahu olmak üzere çatışmaların olduğu şehirlerde birçok güç kullandı. İdut Ahronot gazetesinin muhabirine göre Tel Aviv'in gösterilin ana odağı olmasına rağmen bugün tüm gözler Netanyahu üzerindedir ve İç Güvenlik Bakanı destekçilerini şehirdeki protestoculara karşı koymak için seferber ettiği söyleniyor. Ben-Gvir ek olarak birkaç Likud üyesi de Netanyahu'ya katılacak. Bu bazı güvenlik uzmanlarının Netanyahu'daki kanlı çatışmayı uyarmasına neden oldu. Çünkü Tamar Ben-Gvir'in kontrol aramak yerine bölgedeki çatışmaları ve gerilimleri artırmaya çalışacağını söylüyorlar.
Sudan'da ordu ile paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalarda dün 56 sivil öldü. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile hızlı destek kuvvetleri milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti. Aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi de yaralandı. Komite, aklı selimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkorunan mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz, açıklamasını yaptı. Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında hızlı destek kuvvetlerinin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık iki güç arasında sıcak çatışmalara dönüşmüştü.
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi. Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İşleri Komiseri Samuel Arwan yaptığı açıklamada silahlı kişilerin Kaduna Eyaleti'ne bağlı Zangon Kataf bölgesinin Ruji köyüne saldırı düzenlediğini belirtti. Arwan saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıda çok sayıda evinde kundaklandığı bilgisini veren Arwan, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Arwan, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin silahlı kişilerle şiddetli çatışmaya girdiğini kaydederek güçlerin güvenliği sağlamak için hala bölgede bulunduğunu belirtti. Nijerya son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesinde 12 Nisan'da düzenlenen saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Güney Kore'nin deniz sınırını ihlal ettiği iddia edilen Kuzey Kore'ye ait devriye botuna uyarı atış yapıldığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saat ile 11'de fiili deniz sınırı olan kuzey sınır hattını geçtiği iddia edilen Kuzey Kore'ye ait devriye botuna uyarı atışları yapıldığı bildirildi. Açıklamada Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin potansiyel provokasyonlara karşı hazırlıklı olduğu vurgulanırken Kuzey Kore'nin hareketlerinin yakından takip edildiği ifade ediliyor. Müdahale sırasında Güney Kore'ye ait devriye gemisiyle Çin'e ait bir balıkçı teknesi arasında kötü hava koşulları nedeniyle düşen görüş mesafesi sonucu temas yaşandığı belirtilirken herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadı ve Güney Kore'de mürettebat arasında da hafif yaralanmalara da olduğu aktarıldı.
Rusya ve Suudi Arabistan'ın Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde yeniden seçilmesi için risk teşkil eden bir petrol ittifakı kurduğu belirtildi. 2020 yılında Amerikan OPEC üyeleri arasındaki fiyat ihtilafında barış yapıcı rolle oynadığını anımsatan Bloomberg yazarları Ziad Daoud ve Courtney McBride bugün Washington'un ittifak katılımcıları için bir hedef haline geldiğini vurguladı. Yazarlar Suudi Arabistan-Rusya Petrol İttifakı, Amerikan ekonomisi hatta Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmeye yönelik kampanyası için her türlü soruna yol açma potansiyeline sahip. Biden'ın geçen yaz petrol üretimini artırması için Suudi Arabistan'a gitmesinden bu yana OPEC Plus'ın ikinci kez ham petrol üretimini kısma kararı alması sadece bir başlangıç olabilir ifadelerini kullandı.
Ve İtalyan La Repubblica gazetesi Roma'nın Kiev M109L tipi 20 kunda motorlu topçu tankı gönderdiğini yazdı. İtalya hükümeti Ukrayna'ya askeri yardım sunmaya devam ediyor. La Repubblica gazetesi İtalya makamlarından Ukrayna'ya M109L tipi 20 kunda motorlu topçu tankı gönderdiğini aktardı. Corriere della Sera görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde tankları taşıyan trenin bugün İtalya'nın kentinden geçtiğini belirtti. Corriere della Sera, Udine kentindeki tren istasyonunda kaydedilen görüntüleri de okulları ile paylaştı. Rain News 24'de konuşan İtalya Halkla İlişkiler Bakanı Luca Cipriani, Ukrayna'ya topçu tankı partisi gönderildiğine doğrularken, sevkiyatın önceki hükümet tarafından onaylanan askeri yardım paketi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. 2022 sonbaharında göreve gelen İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya askeri yardım politikası devam etmeyi planladıklarını kaydetmişti. İtalya hükümeti Şubat 2023'te Kiev'e yönelik 6. askeri yardım paketini onaylamıştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Cidde toplantısı ile Suriye'nin Arap Birliği'ne dönme ihtimali başlığı altında. Arap ülkelerinin Suudi Arabistan'daki istişare oturumunda 9 ülkenin temsilcilerinin katılımı ve son bildirisinde Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine vurgu yapılması Suriye için yeni bir gelişme sayılır. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne yönelik Arap ülkeleri istişare toplantısı 9 ülkenin temsilci ve yetkililerinin katılımıyla 14 Nisan Cuma akşamı Cidde'de gerçekleştirildi ve sonuç bildirgesinde Ürdün, Mısır, Irak, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye ülkeleriyle birlikte Suriye'nin birliği vurgulandı ve Arap ülkelerine ve Arap Birliği'ne dönmesi vurgulandı. Arap ülkeleri ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin istişare toplantısı Suriye'deki duruma ilişkin görüş tatilinde bulunmak amacıyla 8 Arap Dışişleri Bakanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanının katılımıyla Cidde'de düzenlendi. Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi ise bu oturumun odak noktasıydı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Cidde'deki görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Bin Farhan ile Suriyeli mevkidaşı Faysal Miqdad'ın Suriye krizine kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için gerekli adımları görüştüklerini duyurdu. Bu krize son vermek, ulusal uzlaşma sağlamak ve Suriye'nin Arap ülkeleri grubuna geri dönmesine ve Arap Ligi'ndeki normal rolüne devam etmesine yardımcı olmak için de iki makamın görüştüğü açıklamıştı. Riyad ve Şam Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Prens Faysal bin Farhan Ali Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yaptığı resmi ziyaretin sonunda ortak basın açıklaması yaptı. İki taraf iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılması sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılarken güvenliği güçlendirmenin ve terörün her biçimiyle mücadele etmenin önemini vurguladıklarını da belirttiler. Çarşamba gecesi yayınlanan bu ortak basın açıklamasında Suudi Arabistan Krallığı, Arap ümmetinin meselelerine ve ülkelerinin çıkarlarının geliştirmesine hizmet eden her şeye gösterdiği ilgi ve dikkat bağlamında hareket edeceklerdendi.
Faysal el-Miktad'ın Suudi Arabistan ziyareti Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleriyle Ürdün, Mısır ve Irak'ın Cidde'de Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşü konusunu da görüşmek üzere yaptıkları toplantıdan iki gün önce gerçekleşti ve bu süreçte önemli bir rol oynadı. Ürdün krizi sona erdirmek için belirleyici bir plan üzerinde doğrudan Suriye yönetimiyle çalışacak ortak bir Arap grubu kurulmasını önerdi. Önerilen yol haritası Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne katılabilmesi için krize yönelik tüm temel sorunları ve çözümleri içeriyor. Suriye krizini sona erdirmek ve nihayetinde ülkenin Arap Birliği'ne dönmesine izin vermek için adım adım bir yaklaşım benimsemek Ürdün'ün yol haritasının da temelidir. Suriye'yi yeniden Arap ülkelerine kazandırmaya yönelik bölgesel çabalarla eş zamanlı olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesindeki krizin başlamasından bu yana son iki ayda iki Arap ülkesini yaptığı ilk ziyarette Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret etti ve liderlerle bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın Suriye ile yakınlaşma süreci 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn'in Şam ile ilişkilerini yeniden başlatmasıyla başlamış ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Cidde ziyaretiyle zirveye ulaştı. Bu iki ülkenin 2012'de diplomatik ilişkileri kesmesinden bu yana önde gelen bir Suriyeli diplomatın Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyareti. Arap Birliği Suriye'deki savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye hükümetinin bu birliğe üyeliğini askıya almıştı. Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen ve büyük hasara da yol açan 7.7 ölçeğindeki deprem, dünyanın bazı ülkelerinin Suriye'ye yardım etmesine yol açtı ve çok sayıda siyasi ve parlamenter heyetler de Şam'a gitti. Arap Birliği bu durumda yumuşadı. Katar gibi ülkeler de Suriye muhalefetinin Doha'daki ofisini kapatmış, Riyad-ı Şam ile ilişki kurmak için yeşil ışık yakmıştı.
Akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Brezilya Cumhurbaşkanı Amerika'nın Ukrayna tutumunu eleştirmesi etrafında. Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Pekin'e yaptığı 3 günlük ziyaretin sonunda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmesi ardından Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı alkışlamaktan vazgeçmeli, barış ve ile ilgili diyalogları başlatmalı, ayrıca Avrupa Birliği de barış hususunda diyalogları başlatmalıdır dedi. Lula da Silva, bu şekilde uluslararası toplumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, barışın tüm dünyanın çıkarlarına olduğunu ikna edebileceğini söylemeye devam etti. Batılı güçlerin aksine Brezilya, Çin gibi Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları politikasını izlememiştir. Bu iki ülkenin liderleri Ukrayna'daki savaşı bitirmek ve barışı tesis etmek için arabuluculuk yapmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda Brezilya Cumhurbaşkanı'nın Amerika'nın oynadığı olumsuz rolü ve Washington'un Ukrayna'daki savaşı sürdürme girişimini içtenlikle eleştirmesi, Biden yönetiminin 10 milyarlarca dolarlık silah gönderme alanındaki sürekli eylemlerinden kaynaklanıyor. Avrupalı ve Batılı müttefiklerini de aynısını yapmaya teşvik etmenin yanı sıra, Ukrayna'ya da ağır silahlar gönderen Amerika bu yüzden hep Brezilya tarafından eleştirilmiştir. Ukrayna ordusu Batı tarafından gönderilen silahları kullanarak Rusya ile kanlı bir savaşın 14. ayında ve bir şekilde bu silahlar sayesinde savaşı devam ettiriyor. Aslında Batı'nın Ukrayna'ya kattığı silah seli Ukrayna'daki savaşın devam etmesinin en önemli nedenidir. Amerika Ukrayna'da resmi olarak herhangi bir birlik konuşlandırmadan veya kendisini çatışmanın doğrudan tarafı olarak tanıtmadan bile Ukrayna'daki savaşa en uzun savaş olan Vietnam Savaşı'nı finanse etmek için ayrıldığından daha fazla yardım ve mali destek harcadı.
Alman araştırma şirketi Statista tarafından toplanan bilgilere göre Biden yönetimi Rusya ile savaşında Ukrayna'ya yardım etmek için Afganistan'daki savaşa yıllık bütçesinden daha fazla para ayırdı. Bu savaşın ilk 11 ayında Ukrayna'ya 2023 Ocak ortasına kadar Amerikan askeri yardımı 46 milyar 600 milyon doları buldu. Son aylarda birkaç büyük silah yardımı paketine ek olarak Nisan 2023'te Biden yönetimi Ukrayna'ya 2.7 milyar dolarlık bir askeri yardım daha duyurdu. Ayrıca Ukrayna savaşındaki olaylara da bir bakış, Ukrayna ordusunun Amerika liderliğindeki batırıların büyük yardımına rağmen Rus kuvvetlerinin ve onların sivil ve militan müttefiklerinin Donetsk'ın 4 ilindeki ilerlemelerini durduramadığını gösteriyor. Rusya'nın topraklarına kattığı Donetsk, Zaporojya ve Kherson bu topraklar arasında yer almaktadır. Bu şekilde de Amerika ve Batılı ortaklarından Kiev'e her türden devasa miktarda silah ve önemli miktarda mali yardım vererek sürdürdüğü saldırgan yaklaşımı savaşı uzatmaktan başka bir işe yarayamayacaktır. Ukrayna ve her iki tarafta da insan kayıplarını da artıran ve bölgenin altyapısını yok eden bir girişim sayılmaktadır. Batırılar Şam'ın meşru hükümetini devirmek için terörist gruplara desteklerken daha önce Suriye'ye nasıl davrandıysa Ukrayna'ya da aynı şekilde davranıyorlar. Albay Douglas McGregor, Pentagon Başkanı'nın eski danışmanı olarak şöyle diyor. Şu anda Amerikan hükümetine endişelendirmesi gereken asıl mesele Ukrayna silahlı kuvvetlerinin içinde bulunduğu kötü durum göz önüne alındığında Ukrayna krizinden nasıl çıkılacağıdır ve Ukrayna'daki çatışma Batı için kötü bir şekilde devam ediyor. Ukrayna ordusunun kayıpları çok yüksek ve Rus silahlı kuvvetlerine uzun süre direnmesi pek mümkün değil. Önemli olan üst düzey Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin Rusya'nın Ukrayna savaşında yenilmesi ve Rus ordusu tarafından da işgal edilen bölgelerin geri alınması olasılığına ilişkin vaatlerin ve imsar açıklamalarına rağmen böyle bir amaca ulaşamayacağı anlamındadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de son sıralarda baş gösteren depremin ardından ortaya çıkan hasar ve daha genel bir anlamda depremzede bölgelerde iş yerinde istihdam konusunu da etkilemektedir. İş bulamayan işçiler ve çalışamayan insanlar şimdi başka şehirlerde ve illerde iş bulmaya varamaya gidiyor. Şimdi genel bir anlamda da depremzede bölgeleriyle ilgili ekonomi koşullarının iyi olmadığı haberlerden anlaşılmaktadır. Ve acaba diğer iller bu yükü ne kadar kaldırabilir? Diğer ülkelerin aslında potansiyelleri bu alanda nasıldır? ve depremzede bölgelerin düzelene kadar ne kadar beklemek lazım, bunların vatandaşları ne kadar beklemeler gerekiyor gibi bazı aslında detaylar ve sorular gündemde konuşuluyor. Bugün sohbetimizde biz bu röportajımızda bu konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi depremzede bölgelerle ilgili sanayi sektörlerinde ki meydana gelen aslında hasar bu Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından 9 milyar dolar aşkın bir meblağa mal olduğu açıklandı. Tabii bu ülkede ve özellikle bu bölgelerde yaşayan depremzede halk başka şehirlerde aslında iş bulmaya gidiyor. Sanayi sektörlerinde durumun çok iyi olmadığı söyleniyor haberlerde. Hatta şimdi mevcut binaların da her an çökme ihtimali olabileceği yönünde bazı yorum ve iddialar var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ekonomi yönünden depremzede bölgelerin durumu nasıldır? Hükümetin tedbirlerini bu konuyla ilgili siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Doğrusu Türkiye'deki büyük bir felakette karşı karşıya kaldığı gibi Türkiye bu gibi felaketlere hazır olmadığı için kötü şekilde yakalandı. Bunu da bugün hükümetin açıkladığı raporlar sürekli değiştirerek, yani bu konuyu kendi lehine çevirerek böyle bir durum yaratmak isteniyor. Yani bir algı operasyonu oluşturup bu çıkmazda çıkmak istiyor. Halbuki bugün gerçekten deprem Türkiye'nin koşulları ekonomik alanında çok kötü olmasına rağmen deprem, üstelik deprem bu dönemde gelmesi de büsbütün olmayan bir ekonomiyi alt üst etti. Türkiye bu depremde gereken yardımları ve gereken çalışmaları yapamadı. Sadece hükümet ve hükümet yetkilileri konuyu ötelendirmek için sürekli demeçler vererek bunu değiştirmek istiyor. Fiili alanda herhangi bir çalışma yok. Bu insanların ekonomik alanda ve sosyal alanda yaşamlarını düzenleyebilecek bir çalışma yok. Olmadığı gibi de insanlar gerçekten zor durumdalar. Yani buna karşılık kamuoyunda ve genelde iyi bir dayanışma olmasına rağmen hükümet bu dayanışmayı da sanki kendisinin karşı bir anti propaganda olarak göre kendi karşısındaki bir çalışma olarak algılayarak bunun önüne geçmek isteniyor. Halbuki bunu farklı bir şekilde kullanabilseydi bu dayanışma duygusunu belki bir sorunların daha aza indirme gibi bir durum yaşanabilir. Hükümet maalesef yaklaşan seçimlerden dolayı bu yönlü bir şeye başvurmadı ve bugünkü sıkıntılar kat be kat artmaktadır. Elbette başka alanlarda, başka illere giden depremzedelerin o alanlarda da iş bulma veya kendi yaşamlarını idame edebilecek düzeyde bir ortamı sağlama gibi bir durum da yok. Gerçekten Türkiye'deki bugün ekonomik alanlarda zor durumda olduğu için iş alanları da daralmaktadır. Şu anda takım çevrelerin ve hükümetin kira bedeli adı altında verdiği yardımlar da yeterli değil. Bu insanlar yani halkın yardımlarına bıraksaydı belki daha farklı bir düzenle olabilirdi. Onun önüne de geçildiği için bugün gerçek anlamda bir yardım yapabilecek bir ortam olmadığından dolayı bu yönlü bir yardımın da depremzedelere kavuşmuyor ve bugün depremzedelerin durumu da çok iç açıcı değildir.
Tahran Radyosu.
Diğer bir soruda da hükümetin siz de ifade ettiğiniz gibi seçimlerle ilgili bazı kararlar gündemde konuşulmaktadır. Sayın Erdoğan depremin vuku bulduğu ilk saatlerde depremzede bölgeleri inşaat işlemlerinin bir yıl içinde biteceği vaadinde bulundu. Bu aynı zamanda muhalefet tarafında bir seçim propagandası olarak da nitelendi. Şimdi gerçekten öyle bir kapasite var mı Türkiye'de? Bir yıl içinde tüm yıkılan bölgeleri, afetzede bölgeleri onarıp halka teslim edebilir mi acaba?
Öyle bir durumun yaşanmayacağı da herkes malumdur. Çünkü daha önce Türkiye'de bu depremin daha etki alanı daha az olan bir 17 Ağustos 1990 depremi vardı. Yani bu depremde konutlar yapılış süresi 4 seneye kadar devam etti. Yani bugün bu alandaki bu kadar büyük bir yıkımı kısa bir sürede, yani bir yıl içinde bitirmesi de hayaldir. Yani bu gerçekten yani hükümetin kitleye karşı kendi açısını düzeltmek için söylenen bir laftır. Yani bu konuda yıkılan alanın yani 500 bin konut kadar hasar gören konutlarla beraber çok büyük bir alandır. Bunun yapması da mümkün değildir. Bu sadece o bölgedeki insanları biraz tepkileri yatıştırmak ve kamu tepkisini yatıştırmak için söylenen bir sözdür. Bugün hükümetin tüm söylemleri her alanda söylediği ettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmediği gibi bunu da yerine getirmesi mümkün değildir.
Doğrudur. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
Sağ olun. İyi çalışmalar.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de depremzede bölgelerle ilgili ekonomi koşullarının nasıl bir seviyede olduğu ve bu konuyla ilgili gelişmeler ve haberleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinin dünya basınında geniş yankı bulması, Filistin medyasının Filistinli gençlerin işgal altındaki Kudüs'te işgalci İsrail ordusuna ait askeri bir kuleyi yaktıklarını bildirmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Filistin gelişmelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hamas'ın Gazze şeridindeki siyasi ofis başkanı Yahya Senvar, İran Cumhurbaşkanı'na Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ederken, eğer Arap ülkeleri Filistin'i desteklemek istiyorsa Siyonist rejimin büyükelçiliklerini kapatmaları gerekir dedi. Yahya Senvar konuşmasında şu ifadelerde bulundu. Direniş Dünya Kudüs Günü için en güzel örnektir ve İran Cumhurbaşkanı Dünya Kudüs Günü'nde yaptığı konuşmayla Filistin'i gururlandırdı. Seyyid Hasan Nasrallah'ın Filistin'i, Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı destekleme konusundaki açıklamaları İslam ümmeti için bir gurur kaynağıdır. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa savunucuları bu ümmetin kalbidir. Onlar, Siyonist İsrail'in cinayetlerine karşı efsanevi bir direniş gösterdiler. Yahya Senvar, Suriye, Lübnan ve Yemen halklarının Filistin davası için gerçekleştirdiği yürüyüşe ve desteğe değinerek şöyle dedi. Arap ve İslam ülkeleri ihtilafları bir kenara bırakmalıdır. Son zamanlarda yaşananlar doğru yönde atılmış bir adımdı. Dünya Kudüs gününe dünyanın Arap ve İslam şehirleri ve ülkelerinden halkın yoğun katılımı, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ümmetimizin gönüllerinde olduğunun güçlü bir kanıtıdır. Bu konu İslam ümmetinin birleştirici meselesidir ve onlar bu mesele etrafında toplanabilirler.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından başlayan gösterilerin şiddetlenmesi, Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki esir takasının devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Iraklı yetkilinin Filistin gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber yer alıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Hukuk Devleti Koalisyonu üyesi Vail el-Rakabi, İrna'ya verdiği röportajda bazı göstergelere atıfta bulunarak Kudüs'ün geri alınması için mevcut şartların her zamankinden daha iyi olduğunu ifade etti. El-Rakabi, Kudüs'ün eski günlerine dönmesi için bugünkü şartların her zamankinden daha elverişli olduğunu belirterek, "Bugün Kudüs göğsüne oturmuş düşmandan kurtulmaya hazır," dedi. Bugünlerde Siyonist rejimin kuşatılmasına dikkat çeken El-Rakabi, direniş gücünün hatta işgal altındaki topraklarda da güçlü olduğunu ve aynı zamanda bu direniş ekseninin Filistin'i çevrelediğini vurguladı. El-Rakabi dünyada işgal altındaki Filistin topraklarının geri alınması ile ilgili yeni bir olayı duyurur gibi görünen başka değişkenler de var. Direniş ekseninin zaferleriyle Amerika'daki durum, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri ve Siyonist rejimin kaotik iç durumu bu değişkenlerden bazılarıdır ki bunlar daha önce farklılıkları olan bölgedeki bazı tarafların birlik ve beraberliğini zemin hazırlamıştır, dedi.
Hemşehri gazetesinde Herat vilayetindeki yerel yetkililer ve din alimlerinin Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik işlediği cinayetlere karşı tutumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Herat vilayetindeki yerel yetkililer ve din alimleri Siyonist rejimin işlediği cinayetlere değinerek, Müslümanlar işgalcilere karşı dik durmadıkça Kudüs'ün yaralarını sarmanın zor olacağını, söz konusu yaraların ancak İslam aleminin Siyonistlere karşı birleşmesiyle sarılabileceğini vurguladılar. Herat İlli Kültür Başkanı Naim Hakkani yaptığı açıklamada şöyle dedi. Siyonist rejimin mazlum Filistin milletine yönelik işlediği cinayetler, dünya çapındaki Müslümanların duyarsızlığıyla maalesef daha da yoğunlaşmıştır. Hakkani açıklamasının devamında, dünya Müslümanların işgalci Siyonist rejimin Filistinlere yönelik saldırılarını kınaması ve korsan rejimin saldırılarını önlemek için pratik adımlar atması gerektiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şerru
Nur Kapısı. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bizi sohbetimizin her bölümünde ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden bahsediyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Kelimelere sığmayan Ramazan, bereketiyle ruhunu huzura kavuşturan ve manevi zindelik kazanan sizlere selam olsun. Bilindiği gibi mübarek Ramazan ayının en önemli bereketli yanlarından biri de ruhsal ve psikolojik huzurdur. Oruç tutmak, özellikle de Ramazan ayında bunu yapmak, iki açıdan oruç tutanın huzuruna yol açıp, oruç tutanı ızdıraplardan ve kaygılardan uzak tutmaktadır. Oruç tutmak bir yandan insanı sabır aşamasına taşır ve sabreden insanı nefsine hakim, aklına uyan biri yapar ve sonuçta onu Allah'a teslim kılar. Kuşkusuz böyle biri, huzurlu ve emin bir nefse sahip olacaktır. Çünkü sabrın anlamı ve gerçeği nefsin huzuru ve sükunetiyle uyumludur. Gerçekte sabreden biri hemen olayların etkisi altında kalmayan, sorunlar ve sıkıntılardan hemen kaygı duymayan biridir. Diğer yandan oruç tutmak bir şekilde Allah'ı pratik olarak yad etmektir. Kuşkusuz ilahi zikir ve bu yad etme gönüllerin huzurunun kaynağıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Rad suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmakta. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Oruç, oruç tutanlar için içten doğan mutluluk ve zindelik bağışlayan ibadetlerden biridir. Günlük hayatımızda iki tür mutluluk ile karşı karşıyayız. İlki manevi mutluluklar, ikincisi de maddi mutluluklardır. Manevi mutluluklar daha kalıcı ve etkileyici mutluluklardır. Ancak maddi mutluluklar ve lezzetler maddi dünyadan kaynaklandıkları için kısa süreli etki yapmakta, hatta kimi zaman zarar verebilmektedir. Bilindiği gibi birçok zengin ve varlıklı insan elinde bulundurduğu tüm imkanlara rağmen hayatlarından memnun değiller. Buna karşın refah ve servet açısından pek önemli bir seviyede olmayan bazı insanların hayatlarının epey memnun olduklarını görebiliyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanların mutluluğu gerçekte içinden doğan iki duygunun bileşiğidir. Bu duyguların biri memnuniyet duygusu, diğeri de hayat boyunca aldıkları iyi duyguların kalitesidir. Bunların her ikisi de mutluluk ve zindeliğe yol açmaktadır. Allah'ın imanlı kulları ilahi memnuniyeti duyunca o kadar sevinip memnun olurlar ki bunu anlatmak mümkün değil. Mübarek Ramazan ayında oruç tutanlar ise özellikle de iftar vaktinde Allah'a kulluk ettikleri için memnun kalırlar. Ve içlerinden büyük bir memnuniyet ve mutluluk duygusu doğar. İşte İmam Sadık aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmaktadır. Oruç tutan için iki mutluluk ve sevinç kaynağı vardır. Birisi iftar vakti, diğeri de Allah ile görüşme vakti.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin devamında oruç tutma ahkamı üzerinde durmaya çalışacağız. Ramazan ayında sihhate ve yolculuğa çıkan biri sefer namazı okuması gereken her defasında oruç tutmamalıdır. Ne zaman tam namaz yani 4 rekat namaz kılmak isterse o zaman oruç tutabilecektir. Bu arada o gün boyunca bir mekanda kalmak isteyen biri veya mesleği yolculuk yapmakla ilgili olan veya ara sıra aynı bölgeye seyahat yapan biri ya da yaşadığı şehirden başka bir şehirde veya bölgede eğitim gören biri, orada uzun bir süre kalacak biri namazını tam kılıp böylece orucunu da tam tutabilir. Yolcu öğleden önce yaşadığı bölgeye geri dönerse veya 10 gün kalmayı niyet ederse, bir bölgeye öğleden önce varırsa, orucu batıl eden bir iş yapmamışsa orucunu tutmalıdır. Batıl eden bir amelde bulunmuşsa o zaman orucun kazasını yerine getirmelidir. Ancak öğleden sonra gittiği yere varırsa o zaman oruç tutamaz. Ramazan ayında oruç tutmamak amacıyla yapılan yolculukta bile sorun yoktur. Bu caiz bir durumdur. Tabii bu durumda yolculuğa gitmemek daha iyidir. Ancak yolculuk iyilik yapmak için gerekli ise hiçbir sorun yoktur. Mescid-i Haram'da itikaf yapmayı kararlaştıran yolcu Mekke-i Mükerreme'de 10 gün kalmayı niyet etmişse veya yolculuğunda oruç tutmayı adamışsa 2 gün oruç tuttuktan sonra itikafını 3. günün orucu ile tamamlaması vaciptir. Ancak kalmak istemediği takdirde veya oruç adamadığı takdirde orucu doğru değildir. Oruç sahih olmadığı zaman itikafı da doğal olarak sahih sayılmayacaktır. Oruç tutan biri güneşin battığı bir yerde iftarı yapıp ardından hala güneşin batmadığı bir yere yolculuk yaparsa orucu doğrudur ve onun iftar yemesinde bir sakınca yoktur. Çünkü böyle biri bulunduğu topraklarda güneşin batışını göz önünde bulundurarak iftarını yapmıştır. Bunu yapması caiz sayılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu mübarek ayın başından itibaren birçok duayı gözden geçirdik. Defalarca duaların ezgeleriyle beraber duygulandık, gönüllerimizi yegane Allah'ın nezdine yolcu ettik. Umarız dualarınız Hak Teala nezdinde kabul görür. Rivayetler ve hadislere göre duanın değerinin artması ve icabeti için salih amele de ihtiyaç vardır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. İman sahibi olanlar ve salih amelde bulunanların duaları icabet edilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmaktadır. Amelsiz dua yapanlar yaysız okçular gibilerdir. Burada amelden kastedilen Allah'ın rızasıdır. İşte bu dua etmenin adabındadır. Her zaman korunması gereken bir adettir. İmam Bakır aleyhisselam ise şöyle buyurmaktadır. Kimi zaman Allah'ın kulu hacette bulunur. Bu hacet ise er ya da geç icabet edilecektir. Ancak kul günah eder ve Allahu Teala da meleğine onun hacetlerini yerine getirme diye emreder ve onu icabet nimetinden mahrum bırakır. Çünkü bu kul benim gazabıma neden oldu. Fazlım ve keremimden kendini mahrum bıraktı diye buyurur. Sanki salih amel duanın ilahi isticabete doğru çıkabileceği bir merdiven misalidir. Dua icabet edildikten sonra bile salih amel biterse veya ihlas unutulursa ve insan günah yaparsa veya bu merdivenin ayakları sarsılırsa o zaman dualarımız yukarıdan aşağıya düşecektir. Gelin hep beraber bu merdivenin ayaklarını sağlamlaştıralım. Böylece duanın isticabet nimetinden yararlanalım. Evet, sohbetimizin bu bölümünde hep beraber ellerimizi semaya açıp şöyle diyoruz. Ey geceyi, gündüzü, gücünün iki simgesi olarak yaradan Allah'ım. Ey gecenin emaresini karanlık ve görünmezlik yapan, günün emaresini parlaklık ve görünüklük yapan, fazlından ve kerametinden rızık talep etmek ve rızanı istemek için geceyi ve gündüzü yaradan Allah'ım. Ey her şeyi en iyi şekilde geliştiren Allah, ey Mecd, Kerem sahibi, karşılıksız bağışlayan, Cud ve Ata sahibi Allah. Esma-ül Hüsna sana özeldir. Yücelik, azamet, her türlü mükafat ve ihsan sana aittir. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermeni ve benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkarlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olanlardan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele almak istiyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İran halkının Kudüs günü gösterilerini görkemli bir şekilde düzenlemesi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Amerika'nın biyolojik faaliyetleriyle ilgili açıklaması.
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının üçüncü kez görüşmesi.
İran ve Suriye Cumhurbaşkanlarının görüşmesi.
İran milli güreş takımının Asya şampiyonu olması.
Ve İran Dışişleri Bakanı'nın Kudüs günü dolayısıyla mesajlar iletmesi.
Önemli gelişmelerin ana başlıklarını oluşturuyor şimdi detaylar.
İran halkı Dünya Kudüs Günü'ne görkemli katılım ile mazlum Filistin halkını desteklemek için Müslümanların özel gönül birliği ve dayanışma tezahürlerini gösterdiler. Bu yıl Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne mümin ve oruçlu Müslümanlara ilaveten diğer ilahi dinlere mensup olanlar da kendi dini liderleriyle birlikte katıldılar. Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri en az 4000 muhabir ve gazeteci tarafından dünyaya yansıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın mazlum milletlerine destekte, lider konumda olarak mazlum Filistin halkına desteğini esas mesele olarak görmeye devam etmekte ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve bu toprakların asıl sahipleri olarak kendi haklarının korunması ilkesini vurgulamaktadır.
İran'da Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar vahdetin küresel istikbara galibenin anahtarı olduğunu belirttiler. Bu yıl düzenlenen Dünya Kudüs Günü ve İntifada yürüyüşü bildirisinde şöyle denildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin tarihi inisiyatifinden 44 yıl geçerken ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin bilge rehberliği ve Amerika'nın şeytani stratejileri ve Beyaz Saray'ın bölgesel ve bölge dışı müttefiklerinin işgal altındaki topraklarda Siyonistlerin kalıcı güvenliğini sağlamadaki siyasetlere yenilgiye uğramıştır. Geçici ve gasp Siyonist rejimi direniş cephesindeki yeni gelişmelere karşı hızla kesin zeval yolunu kat etmektedir.
Filistin'e destek ve Kudüs'ün kurtuluşu için İslam dünyasının irade ve vahdetinin sembolü ve İran'ın ulusal güvenliğinin güçlenmesi dayanı olan Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılanlar, İslam dünyasında vahdet ve birlikteliğin, fetih ve küresel istikbar ve komplolarına galibenin anahtarı olduğunu ilan ettiler. Bildiride Filistin sorununun tek çözümü olarak anti-Siyonist direnişin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, dünyanın dört bir yanından gelen Filistin'in mültecilere geri dönüşü ve bu ülkenin gelecekteki kaderini belirlemek için kapsamlı ve özgür bir referandum yapılması vurgulanıyor. Bildiride ayrıca uluslararası toplumlar ve insan hakları kurumlarının Siyonistlerin barbarca cinayetlerine karşı sessizliği ve kayıtsızlığı kınanırken, Birleşmiş Milletler'den gasp, ırkçı ve bebek katili rejimi bu teşkilat ve diğer uluslararası kurumlardaki üyeliğinin askıya alınması ve ihraç edilmesi istenirken, bunun dünyanın tanınmış hukukçular ve merci şahsiyetlerin talebi olduğu ifade edildi.
İslam-İran Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmek, Filistin halkına ihanet ve sırtından bıçaklama anlamına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Cuma günü Gazze halkı ve Filistinli grupların liderleri ve komutanlarına hitaben Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yaptığı görüntülü konuşmasında şunları kaydetti. Bu ayın büyük şehidi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın beyanatına uyarak İran milleti Filistin'de gasp edilmiş toprakların mazlumları başta olmak üzere her zaman mazlumların yanında ve zalimlere karşı mücadele içinde olmuş ve olmaya devam edecek.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filistin milletinin mazlumiyetinin yanı sıra bir direniş kahramanı olduğu örnek bir duruş sergilediğini belirterek Filistin halkının yıllardır Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlük mücadelesindeki kararlı duruşu insanlık tarafından takdire şayan olduğunu söyledi. Filistinlilerin destansı hamasetlerine övgüde bulunan reisi, Şehit Kor General Hasan Süleymani başta olmak üzere Asir Kudüs davasının tüm büyük şehitlerine ve Filistin'in savunması için bütün hayatını ihlasla feda eden tüm aziz erkek, kadın, genç ve tüm annelere, eşleri, azimli, sabırlı ve dirayetli Filistinli bacılara ve kadınlara selam olsun diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cuma namazı hutbeleri öncesinde yaptığı konuşmada, Kudüs günü bize başarının, ilerlemenin ve birliğin yolunun direniş yolu olduğunu gösterdi dedi. Galibaf, Tahran'da Cuma namazı hutbeleri öncesinde Kudüs günü yürüyüşü konuşmacısı olarak yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün Filistin topraklarında Filistinli mücahitler İsrail'in cinayetlerine karşı pasif değil, aktif olarak duruyorlar. Daha önce taşlarla karşılık verirken bugün roketlerle karşılık veriyorlar.
Kudüs gününün bizlere başarının, ilerlemenin ve birliğin yolunun direniş yolu olduğunu gösterdiğini söyleyen Galibaf, bugün Filistin'in İslami değerlerin savunulmasında bir merkez haline geldiğini ifade etti. Galibaf şöyle devam etti. İmam Hicri Şems'i 1358 yılında 30 küsur yıl inişler ve çıkışların ardından mübarek Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak adlandırmakla Filistin ve İslam dünyası yolunu İslam dünyası ve uluslar arası alanda değiştirdi. Yasama gücü başkanı günümüzde Siyonist rejim için şartların çok zorlaştığını öyle ki son 5 yılda 4 kez bu rejimde seçimler yapıldığını işarete şöyle devam etti. Hala her gün yüz binlerce insan sokaklara geliyor ve bu aslında Siyonist rejimin içten dağılmakta olduğunu gösteriyor. Bu işgalci ve katil rejim bugün çıkmaza girmiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada Amerika'nın Ukrayna ve bazı ülkelerdeki askeri biyolojik laboratuvarlardan gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü paylaştığı tweette şöyle dedi. Amerika'nın Ukrayna'daki ve dünyanın bazı ülkelerindeki askeri biyolojik laboratuvarları hakkında yayınlanan haberler derinden endişe verici.
Bu faaliyetlerin başta biyolojik silahların yasaklanmasına ilişkin sözleşme olmak üzere Amerika'nın uluslararası anlaşmalarına aykırı olduğunu ve insanlık için bir tehdit oluşturduğunu sözlerine ekleyen Kenani, konu tarafsız bir uluslararası soruşturmayı gerektirmektedir diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının üst üste üçüncü kez görüştüğü belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Ceyhun Bayramov ikili ilişkilerdeki son gelişmelere ilişkin 3. tur telefon görüşmesini Cuma akşamı gerçekleştirdi.
Bu tür görüşmelerde taraflar iki ülke arasındaki ikili anlaşmaların takibine vurgu yaptılar.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları görüşmelerinde iki ülke başkentlerinde görüşmelerin devam etmesi ortak gündemdeki konulardan biri. Bu yapıcı diyalogda taraflar iki ülke yetkilileri arasındaki istişarelerin sürdürülmesine vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin cinayetlerinin bu rejimin zafiyeti ve direniş cephesi için parlak ve ümit verici geleceği gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i telefon görüşmesinde Beşar Esad'a mübarek Ramazan ayını tebrik ederek uluslararası düzenin direniş cephesinin lehine ve emperyalizm ve Siyonist rejimin aleyhine değişmekte olduğuna işaretle Siyonist rejimin cinayetlerinin bu rejimin zafiyet ve çaresizliğini gösterdiğini vurguladı.
Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Reis'i, terörle tek mücadele yolunun Suriye'nin ulusal egemenliğini desteklemek olduğunu kaydetti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi'yi mübarek Ramazan ayını tebrik edip, İran ve Suriye'nin ortak düşmanları karşısında 40 senelik mücadele ve direnişini işaretle bugün Siyonist toplumun dağılma işaretlerinden ortaya çıktığını, bunun Filistin milletinin mukavemeti başta olmak üzere direnişin sonucu olduğunu belirtti.
İranlı erkekler Greco-Roman milli güreş takımı Asya şampiyonasında finallerde kimseye şans tanımayarak yarışmaların ilk gününde 5 altından 4'ünü aldı. İran milli takımı ilk günde 55, 63, 87 ve 130 sikletlerinde altın madalyaları topladı. İran'ın 5. finalisti ise sakatlığı dolayısıyla finale çıkamadı ve gümüş madalya kazandı. İran milli takımının bu başarısı Dünya Güreş Federasyonu tarafından da alkışlandı. Dünya Güreş Birliği İranlı güreşçilerin görüntülerini de paylaştı.
İran'ın erkekten milli serbest güreş takımı bu yarışmalarda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ve 124 takım puanı kazanarak Asya'da 3. oldu. 36. Asya Şampiyonası serbest güreş müsabakaları 13-14 Nisan tarihlerinde Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlendi. Kazakistan ve Japonya sırası ile 1. ve 2. oldular. Asya Şampiyonası'nın 36. serbest güreş müsabakaları sonunda İran takımından 65 kiloda Rahman Emuzat altın madalyanın sahibi oldu. Ali Rıza Kerim'i 86 kiloda gümüş madalya kazanırken 61 kilogram sikletinde Yasin Reza'yı, 79 kilogramda Emir Hüseyin Kabusi ve 97 kilogramda Müşteba Gileç bronz madalya kazandılar. Takım sıralamasında İran 124 puanla 3. olurken Kazakistan 179 puanla ve Japonya 129 puanla 1. ve 2. oldular.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Dünya Kudüs Günü öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya ayrı ayrı mesajlar göndererek Siyonist rejimin vahşice işlediği cinayetler sonucunda Filistin'deki mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Hüseyin Emir Abdullahian bu mesajlarından Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik terör eylemleri, katliamları, tutuklamaları, mülklere zarar verme dahil suç eylemlerinin uluslararası hukuk ve insan hakları ilke ve şartlarına aykırı olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik şiddet içeren ve barbarca eylemlerini ve onların doğal haklarından yoksun bırakılmasını kınadığına vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı mektubunun bir diğer bölümünde Siyonist rejimin dünya kamuoyunu Ukrayna Savaşı ile meşgul etmesini işaret ederek rejimin Filistin halkına yönelik insanlık dışı eylemlerine yoğunlaştırması konusunda insan hakları kuruluşları ile insan hakları savunucusu ülkelerin sessizliği ve eylemsizliğine eleştirerek Filistin'in mazlum halkına desteklemede uluslararası toplum ve İslami hükümetler tarafından acil ve etkili adımların atılması vurgulandı.
Emir Abdullahyan ayrıca Siyonistlerin günlük cinayetlerinin durdurmasının yanı sıra Filistin'in mevcut durumunun Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer sorumlu uluslararası kurumlar nezdinde acilen gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak bölgede istikrarlı ve adil barışın tesisi ancak Filistin'in işgalinin tamamen kaldırılması ve tüm Filistinli mültecilerin ana vatanlarına geri dönmesi ve Filistin topraklarının tüm ana sakinlerinin katılımıyla özgür bir referandum düzenleyerek Filistin'in gelecekteki nizamını belirlemek ile mümkün olacağını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio.